Ayrım 38.
Bu süre içinde toprağı işlemeye ara verecek, birbirlerinin borçlarını silecek ve kölelerini azat edeceklerdi. Bir senelik Sep tatili 21. yüzyılın insan hakları gündeminde en başa oturmaya adaydır. Fransızlar 1971'den beri becerilerini geliştirmek, yeni beceriler kazanmak veya sırf ufuklarını genişletmek üzere işlerinden bir yıl izin alma hakkına yasal olarak kavuşmuşlardır. Ama bu haktan yararlanmayı talep eden pek az kişi vardır. Ortalama yaşam süresinin iki katına çıktığı günümüzde hayatın insana tek bir meslekte tek bir şans verdiği düşüncesi rafa kalkmak zorundadır. Birden çok alanda tecrübe kazanmak bugün başarının anahtarı haline gelmiştir. Bilginin devamlı yenilenmesi gerektiğinden ve insanlar işlerinde kullanamadıkları yeteneklerini heba ettikleri için giderek daha mutsuz olduklarından Sept senesi insanlara yön değiştirme şansını vererek veya tam da meşgul insanların yapmaya vakit bulamadığı şeye yani düşünmeye veya uzun bir geziye çıkmaya vakit ayırmalarını sağlayarak geleceğin alışkanlığına dönüşebilir. Fakat elbette bu seçeneğin uygulanabilir olması ancak yasal zorunluluklarla desteklenmesi halinde mümkündür. Tıpkı çalışma süresi haftada 40 saate indirilirken yapıldığı gibi. Aksi takdirde rekabet baskısı böyle bir düzenlemeye izin vermeyecektir. Herkes nasıl hafta sonu tatili yapıyorsa aynı şekilde sept izni de alırsa kimse bunun sadakatsizlik veya umursamazlık anlamına geldiğini söyleyemez. Ayrıca doğum iznine hem anne hem baba için itiraz etme şansı ortadan kalkacaktır. Sept iznini finanse etmenin tek yolu emeklilik kavramını bir bütün olarak yeniden gözden geçirmektir. Bu süre insanın meslek hayatının sonuna yekpare bir parça olarak yapıştırılmak zorunda değildir. İngiliz yasaları emeklilik ikramiyesinin bir bölümünü önceden talep etme ve bu borcu kapatmak üzere emekliliğe 1-2 sene erteleme hakkını halihazırda vermiştir. Şimdilik bu haktan yararlanmak için 50 yaşını beklemek gerekmektedir. Ama zaman içinde belki 40 yaşındakiler de bu çağrının cazibesine kapılacak, giderek daha erken yaşlarda 1-2 veya 3 sept izni almak olağanlaşacaktır. Sigorta sektörü henüz yaratıcılığının başındadır. Sept senesi aynı zamanda herkese yetecek kadar full time iş olanağı bulunmadığı gerçeğiyle başa çıkmanın bir yoludur. Ama asıl anlamı bunun çok ötesindedir. İnsanların itibarlarına halel getirmeden aile hayatlarına hal tercümelerini ekleyebilmeleri ancak işten zaman zaman bir seneliğine uzaklaşma fikri doğal karşılanmaya başlandığında mümkün olacaktır. Ola ki 7 senelik bir iznin doğal karşılanacağı günler de gelecektir. Bir zaman rejimi uygulamak, günlük veya haftalık düzenlemeler yapmak değildir. En aşağı 7 senelik dönemler çerçevesinde düşünmektir. Alışkanlıklar rahatlatıcıdır. Ama fosilleştikleri zaman insanoğlu yavaş yavaş insanlığını kaybetmeye başlar. 21. Babalar ve çocuklarının birbirlerinden beklentileri konusunda fikir değiştirmelerinin nedenleri. Birinci hikayem Çin'de başlıyor. Adam bir komünistmiş. Mao'nun ordusuna ilk katılanlardan biri. Kadın ise arazilerine devlet tarafından el koyularak ırgatlar gibi tarlada çalışmaya mecbur edilmiş zengin bir toprak ağasının kızı. Kadın güzelmiş, aktris olma hayalleri kuruyormuş. Komünistlerle arasını düzeltmek isteyen babasının hatırı için istemediği biriyle evlenmiş. Aşk bu evliliğe uğramamış ve kadın çok geçmeden kendine başka erkek arkadaşlar bulmuş. Çünkü artık kadınların kocalarına itaat etmeleri gerekmiyormuş. Kızları Wai Ling ardı arkası gelmeyen kavgaların eşliğinde büyümüş ve 12'sine geldiğinde yatılı okula gitmeyi tercih etmiş. Ancak bu anne babasına duyduğu sevgi ve saygıyı hiçbir şekilde azaltmamış. Erkekle kadın arasındaki sevginin sonsuza kadar sürebileceğine inanmıyorum diyor. Ama anne babalarla çocukları arasındaki sevgi böyle bir sevgi. Annemle babam beni yedirip içirdiler, hastalandığımda hastaneye götürdüler, okula götürdüler, çok emekleri geçti bana. İlk maaşımı olduğu gibi onlara gönderdim. Bizde anne babalar çocuklarına büyük özgürlük tanırlar. Ama çocuklar da yaşlılara hürmette kusur etmezler. Anne babayla çocukları arasındaki bağ her şeyden güçlüdür. Wei Ling kendisine her söyleneni yapan bir kadın olmamış. O bunu anne ve babasının kavgaları nedeniyle kendi kendine bakmak zorunda kalmış olmasına bağlıyor. Dünyanın her köşesindeki geçimsiz anne babalar, çocuklarının özgürleşmesine belki de müstebit devletlere savaş açmış büyük kurtarıcılar kadar katkıda bulunmuşlardır. Fakat özgürlük hiç kimseye hayatta nasıl bir yol izleyeceğini göstermez. Weiling, içinden geldiği yeknesak hayattan daha iyi bir dünyanın arayışı içinde yabancı dilleri öğrenmiş, Fransız kaynaklı düşünceleri özümsemiş, Fransız filmleri seyretmiş ve Fransız arkadaşlar edinmiş. Weiling'in bu eğilimleri gözden kaçmamış. Dolayısıyla bir işe yerleştirilme zamanı gelip çattığında okulun politik danışmanının fetvasıyla ülkenin en kuzey ucuna öğretmen olarak atanmasına karar verilmiş. Sibirya sürgününün Çin'deki karşılığıymış bu. Weiling'in bir yolunu bulup bu akıbetten kurtulması gerekiyormuş. Prestijli yüksek bir lisans kurumunun giriş sınavlarını kazanmış ama özgürlüğü orada da bulamamış. Okul müdürlerinden biri yeni öğrencileri, "Hepiniz üniformasız birer askersiniz," sözleriyle karşılamış. Onlardan mutlak bir itaat beklendiği anlamına geliyormuş bu. Yabancılarla ilişki kurmaları kesinlikle yasakmış. Tek dertleri kariyerlerinde ilerlemek olan yeni yoldaşları cana yakın insanlar değilmiş. Weiling, Komünist Parti'ye üye olmayı reddetmiş. Halbuki partiye girmek başarının kapılarını açacakmış ona. Ama elini kaldırıp kendini parti uğruna feda etmeye hazır olduğuna dair ant içmek ona çok fazla gelmiş. Onu egoistlik ve bireycilikle suçlamışlar. Erkek kardeşi onun çektiği sıkıntı ve endişelerin hiçbirini çekmiyormuş. O böyle uç bir toplumda yaşamaktan benim gibi rahatsız değildi. Herkesin aynı şekilde davranmasının beklendiği bir toplumdu bu. Olur da başkalarının önüne geçerseniz insanlar sizi kıskanırdı. Hiçbir şey için mükafat bekleyemezsiniz. Çünkü her şey paylaşılmalıydı. Genellikle kafaları çalışmayan, itaat etmeye razı oldukları ve kendilerinden bekleneni yapacakları için liderliğe seçilen üstlerinizle, parti yöneticileriyle ve nüfuzlu kişilerle iyi geçinmek zorundaydınız. Komünistler insanların ruhunu okumayı ve sadece konformistlere iş vermeyi iyi bilirler. Weiling için Çin'de doğmuş olmak onu aynı zamanda ikinci bir ailenin üyesi yapıyor. Bu aileye de aralarındaki bütün anlaşmazlıklara rağmen anne ve babasının olduğu kadar bağlılık ve minnet duyması gerektiğine inanıyor. Yüz kızartıcı işler yapan hainlerin sadakatsizliklerini unutmalarına asla izin verilmiyor. Bu ayıbı ömür boyu alnınızda taşıyorsunuz. Ben cesurum, ileri atılacağım zamanı biliyorum ama geri çekileceğim zamanı da. Konformizm karşıtları düzene karşı savaşmalılar. Fakat ülkenizle ilişkinizi koparmanız doğru değil. Weiling kendisine ortamın toleranslı olduğu bir iş bulmayı başarmış. Sadece haftada bir politik tartışmalar yapılıyormuş burada. Şairlerle ve film yapıcılarıyla tanışmış, Fransa'ya gitmiş, Tiananmen meydanındaki olaylardan sonra orada kalmaya karar vermiş ama Çin'deki hocalarıyla ilişkisini sürdürmüş. Fransa'ya gelirken hakkında bir şikayete meydan vermemek için uçak biletini kendi cebinden ödemiş. Ülkesine düzenli olarak gitmek ve ailesini görmek istiyor. Bugünlerde bir Fransızla evlenmek üzere ama onu bu karara iten delice bir aşk değil. Weiling yeni bir aile türü inşa ediyor. Fransızlarla Çinlilerin kurabileceği ilişkinin sınırları var. Nişanlıma bir Çinli gibi davransaydım ilişkimiz yürümezdi. Tam bir Fransız o. Bu konuda çaba harcamak, bir Fransız kadını gibi davranmak bana düşüyor. Bazen canımı sıkıyor bu. Onu açıklamaya çalışıyorum ama ufak tefek şeyler üst üste birikiyor. O peynir seviyor mesela. Ben de alışverişe çıktığımda ona peynir alıyorum. Ama o alışveriş ederken benim Çinli olduğumu, pirinç ve soya sosu istediğimi unutuyor. Babası ülke dışında çalışıyor. Annesi ise 300 kilometre ötede bir başına yaşıyor. Ben onun yerinde olsam anneme her hafta telefon ederdim. Tatillerde yanımıza çağırırdım. Ama o ancak ayda bir kez arıyor. Bu yüzden annemden mektup alınca neden o kadar sevindiğimi anlayamıyor. İş yerine telefon edip annesine göndereceğim hediye için fikrini soruyorum. Bana diyor ki, ama şimdi işim var, karşımda müşteriler oturuyor. Weiling ilişkisinin akrabalara ve dostlara karşı daha fazla nezaket içermesini istiyor. Eski ve yeni ailesini bir arada tutacak olan şey ortak bir hakkaniyet duygusu. Nişanlısında saygı duyduğu özellik işte bu. Çinliler diyor daha fırsatçılar, ödün vermeye, davranışlarını koşullara göre ayarlamaya daha yatkınlar. Ateşli komünistlerin kapitalist işler kurabilmesi bu sayede mümkün oldu. Çinliler yeni koşullara uyum sağlamayı biliyorlar. Batılıların doğuda yapabileceğinden çok daha başarılılar bu konuda. Bunun nedeni tek bir tanrılarının olmayışı. O köyde bir domuz, ötekinde bir at, Onların tanrıları dengeyi, uzlaşmayı ve konformizmi temsil ediyor. Fransızlarda da elbette paradan başka bir şeye önem vermeyen pragmatistler var. Ama derin inançlar taşıyanları da var ve bu insanlara saygı duyuyorum. Wayling protestanlığa geçmeye hazırlanıyor. Çünkü nişanlısı protestan. Kendisinin herhangi bir inancı yok. Ama din uygarlığın temelidir. Uygarlığın ne demek olduğunu anlamak istiyorsam dini tanımalıyım diyor. Protestanlığı Katoliklikten daha cazip buluyor. Çünkü protestanlık Tanrı'ya ulaşmanın pek çok yolu olduğunu ve Tanrı sevgisinin ana babalarla evlatları arasındaki sevgiye benzediğini söylüyor. Yaşadıklarım bana bir çeşit inanç kazandırdı. Söylediğine göre Çin'de asla tam bir Çinli olmamış. Olgunlaşmaya, öğrenmeye, davranışlarını değiştirmeye hep açık olmuş. Bazı Çinliler ona ihanet ettiğini düşünüyorlar. Buna rağmen Çinli mi yoksa Fransız mı olduğum sorusu beni rahatsız ediyor. Ben kendim olmak istiyorum. Bu hiç kuşkusuz giderek daha fazla taraftar toplayan bir yaklaşım. Wayling hiçbir yere ait olmayan insanların oluşturduğu yeni ve son derece kalabalık bir ulusun vatandaşı. Bazı Çinlilerin değer yargılarına göre nişanlısı arzu edilir bir koca değil. Çünkü o bir egoist. Çin'de bir erkeği iyi koca yapan geleneksel ölçütler karısına iyi davranması, sağlam bir toplumsal ve mali konumda bulunması ve dürüst olması. Halbuki Wayling nişanlısının iyi özelliklerini sıralarken en başa zeki bir insan olmasını koyuyor. Sandrine bütün çocukluğunu çeşitli nedenlerle evden kaçma hayalleri kurarak geçirmiş. Onun hikayesi Wayling'inkine benzemiyor ama hayattan istedikleri büyük ölçüde uyuşuyor. Annesi o 6 yaşındayken ölmüş ve babası Sandrine'den nefret eden bir kadınla evlenmiş. Her zaman bir ayak bağı olarak gördü beni. Bu durum onu nasıl bir hayat istediği konusunda düşünmeye itmiş. Senede ancak 3 ya da 4 kez gördüğü babasının kolay bir insan olduğu söylenemez. Sıcakkanlı olduğu da. Aslında kötü biri değil diyor ama yeterli cesareti yok. Hiçbir şeyin hayatını aksatmasını istemiyor. O kadar ki kendisini bütün dünyaya kapatıyor. Ama o durumu böyle görmüyor. Benimle görüşmek istediğini söylüyor ama sevgisini somut yollarla ortaya koymuyor. Bana yardım etmek uğruna riske girmek istemiyor. Sandrine sevginin açıkça gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Bazen de babasını hayatından çıkarıp atmanın en doğrusu olacağına. Dolayısıyla Sandrine de yeni bir türde bir aile kurmaya karar vermiş. Kendinden büyük bir kadını ikinci anne olarak benimsemiş. Bildiği gibi davranmak anlamında bağımsızlığından ödün vermemiş. Ama duygusal bağımsızlık peşinde değil. Kocası hayatını kendi istediği gibi yaşamasına engel olan bir unsura dönüşünce evliliğini bitirmiş. 4 sene yalnız yaşamayı denemiş ama paylaşmanın, birlikte bir şeyler yapmanın, yanınızda sizi dinleyecek biri olması mutluluğunu özlemiş. Şimdilerde birlikteliğinden zevk aldığı bir adamla yaşıyor. Sık sık yurt dışına çıkan bir gazeteci bu. Telefon hayatımın merkezi oldu. Sevgilisi ona ruhsal destek veriyor, onu yüreklendiriyor. O her şeyden önce gelir. Etrafımda sevgi olmalı. Her şeyimi işe veremem. Paraya ya da güce düşkünlüğüm yok. Buna rağmen Sandrine genellikle iş ortağıyla sevgilisinden daha fazla vakit geçirmek zorunda kalıyor. Ortağı için diyor ki ahlaki tavırlarımız örtüşüyor. Müşterilerle nasıl uzlaşacağımız konusunda aynı inançlara sahibiz. İkimiz de yalan dolanla iş yapmaktan hoşlanmıyoruz. Herhangi bir nedenle yanında olamasam her türlü sorunla başa çıkabileceğini biliyorum. Güvendiğim insanlarla hayatı paylaşmayı ve onlardan destek almayı seviyorum. Ortağı bir bakıma onun sonradan olma kız kardeşi. Sandrine önceleri Asurluların, Mayaların ve diğer ölü uygarlıkların tamamen unutulmuş bir şekilde huzur içinde yattığı mezarlıkta Fransız kültürünün de canlı canlı ölüme terk edilmemesi için Fransız hükümetine yardım ediyormuş. Yaptığı iş inanması zor olsa da İnsanları arada bir Fransız filmi seyretmeye ikna etmek, onları Hollywood bağımlılığından kurtarmaya çalışmakmış. Ama amiri olan kadın ona otoriter bir anne gibi hakimiyetini almış. Kölesiydim onun. Kadın pragmalin olmak istiyordu. Kıyafetlerime bile karışırdı. Özel hayatım hakkında beni sorguya çeker, kocamla aramdaki anlaşmazlıklarda bana akıl öğretirdi. Beni değiştirmek istiyormuş. Bir keresinde bensiz bir hiçsin sen demişti. Günün birinde artık onun yanında çalışamayacağını söyledim ve işi bıraktım. Kaçtım yani. Sandrine'in geçmişinde birkaç kaçış vakası var. Sahip olduğu tek güvence, hayatta güvendiği tek şey bu kaçma yeteneği. Etrafındaki atmosfer fazla boğucu ve kişiliğinin özüyle fazla uyumsuz hale geldiğinde Sandrine orada durmuyor. En sevdiği kitap 13. bölümde bahsettiğim Laborit'in kaçışa övgüsü. Belki de insanların bir düğmeye basarak gerçeklikten kaçmalarını sağlayan sinema ve televizyon dünyası, tarih boyunca kırdan şehire, eski dünyadan yenisine kaçmış, her zaman bilinmez hedeflere doğru yol almış, göçerlerin manevi torunları için icat edilmiştir. Sandrine, içindeki kaçış dürtüsünün anlamını ancak 30'una geldiğinde çözebilmiş. Evlenmeden önce çalıştığı güvenli ve rahat işe geri dönmekle yepyeni bir alanda riskli bir iş teklifini kabul etmek arasında seçim yapması gerekmiş. Emekliliğini garanti eden bu kadar güvenli bir işle televizyonun güvensiz dünyası arasında nasıl kararsız kalırsın, demiş eski patronu. Bu sözleriyle kaderimi değiştirdi diyor şimdi. Hiç değişmeyeceğimi, ömür boyu aynı şeyi yapacağım, bu yolu seçip de şimdi fosilleşmiş olan tanıdıklarıma benzeyeceğimi düşününce dehşete kapıldım. Televizyondaki ilk işinde tecrübe kazandıktan sonra onu daha fazla zorlayacak bir şey yapmak istemiş. Yeni kurulmuş bir şirkete geçmiş. Burada filmlerin yapımına katkıda bulunma fırsatı verilmiş ona. Ne yazık ki bu hamle hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Yeni patronu onun deneyiminden ve yeteneklerinden yararlanmayı bilememiş. Ne zaman gerekli görürlerse hafta sonunu çalışarak geçirmesi çok normalmiş gibi davranmış. Sandrine bunu severek yapıyormuş aslında. Çünkü küçük ve coşkulu bir ekibin parçasıymış. Ama keyfi istediği zaman onun da bir gün izin alabileceğine patronunun kafası bir türlü yatmamış. Beni yeni yetme bir kızmışım gibi kullanırdı. Gözlüğünü kaybettiğinde benden bulmamı isterdi. Randevularına geciktiğinde bana taksi çağırtırırdı. Böylece Sandrine bir daha kaçmış ve bu sefer maaşlı elemanlığa veda etmiş. İşinizden boşanmak, kocanızdan boşanmak, anne babanızdan boşanmak. Bunların hepsi yeni bir öncelikler kümesi yaratmaya dönük arayışın birer parçası aslında. Sandrine bugün kendi şirketinin başında. Artık yeteneklerini özel hayatından fedakarlık etmesini talep eden şirketlerde tüketmesi gerekmiyor. En sonunda işiyle özel hayatını kendi ihtiyaçlarına en uygun biçimde harmanlayabileceği bir yer bulmuş. Bu şirketin temel ilkesi işin hayattaki tek mutluluk kaynağı olmadığı. Sandrine ve yanında çalışanlar kitap okuyacak, seyahat edecek, sevgi bağlarını bekleyecek zamanları olsun istiyorlar. Sevgi bağları Sandrine için her şeyden önce geliyor. Artık anne ve babaların çocuklarına hayatın gerçeklerini anlatmasının zamanıdır. Çocukların zaten kendiliklerinden keşfettiklerini değil ama geçmişte insanların aileler halinde bir arada yaşamış olmasının sonuçlarına ilişkin gerçekleri. Geçmiş deneyimlerin bize öğrettiği kadarıyla aile beklenmedik sonuçlar yaratmak için vardır. Aile kurumunun kendinden beklenen görevi layıkıyla yerine getirmesi hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Aile elbette rahatlatıcı bir kucaklama demektir. Güvenli bir sığınak, ölümün bile ortadan kaldıramadığı hatıralar demektir. Ama aynı zamanda maceracı deneylere sahne olmuş bir laboratuvar olarak da iş görmüştür. Özellikle de hayatın belirsizlikleriyle başa çıkma sanatında ustalık kazanmak için bir eğitim ocağı olmuştur. Belirsizlik özgürlüğün ön koşullarından birisidir. O olmasaydı her şeyden önce belli olurdu ve hayal edecek bir şeyimiz kalmazdı. Dolayısıyla ailenin köklerinin gömülü olduğu değişken toprağı iyi tanımak büyük önem taşır. İsveçli oyun yazarı Strindberg 1849-1912 aile kurumunu kolay bir hayat isteyen kadınların sığındığı bir huzur evi olarak, erkekler için bir hapishane ve çocuklar için bir cehennem olarak tanımlarken, insanların ona bağladığı umutları boşa çıkarmış olması karşısında duyduğu hayal kırıklığını dile getiriyordu. Ona bu sözleri söyleten, istediği gibi bir insan olamamanın azabı nedeniyle kapıldığı umutsuzluktu. Başından geçen 3 evliliğe rağmen. Ne var ki insanlar fazla basit umutların peşine düşmüşlerdir. Çünkü kendi geçmişlerini unutmuşlardır. Hayatın birinci gerçeği, babaların hiçbir zaman dizginleri tam anlamıyla ellerinde tutamamış olduklarıdır. Başlangıçta babalarla çocukları arasındaki ilişkide korku vardı. Ölmüş babalardan, sağ olanlardan korkulduğundan bile daha çok korkulurdu. Çünkü dünyevi gelişmelerin büyük ölçüde öbür dünyaya göçmüş atalar tarafından yönetildiğine inanılırdı. Babaların korku ve saygı uyandırması esas olarak bir gün onların da atalar arasına karışacak olmasındandı. Babalar yatıştırılması gerekecek müstakbel ruhlardı. Çinliler yaşayan babaları ölü olanlara üstün kılarak dünyanın ilk büyük duygusal devrimini gerçekleştirdiler. Çinli babalar ölülere duyulan korkuya karşı bir savaş açtılar ve bu savaştan galip çıktılar. Onun yerine ana babaya hürmet etme dinini getirdiler. Bu hem çok daha basitti hem de rahiplerin aracılığına gerek duymaksızın, ölülerin neler talep ettiğini anlayabilmek için kafa patlatmaksızın herkes tarafından etkin bir şekilde uygulanması mümkündü. Yeryüzündeki babaların hatırı sayılır bir bölümü Çinli babaların soluk birer kopyası olmuştur. Hristiyan, Müslüman ve Yahudi babalar asla onlar kadar güçlü olamamışlardır. Çünkü onların her şeye gücü yeten bir tanrısı ve mutlak teslimiyet emreden birer kitabı vardı. Babalar tanrı muamelesi görmek için yanıp tutuşmuş ama evlatlar kendilerine buyrulanı nadiren tam olarak yerine getirmişlerdir. Bu yüzden evlatların babalarını hayal kırıklığına uğratarak neden oldukları öfkeyi hafifletmenin yollarını aramak gerekmişti. Çinliler tam bir çözüm değilse de geçici bir çare buldular. Hiç değilse görünüşü kurtarmak, ebeveyne hürmeti görgü kurallarının bir parçası haline getirmek. Konfüçyüs, körü körüne itaatin imkansız olduğunu biliyordu. Oğullar babalarını beğenmezler diye yazmıştı. Ayrıca mantıksız davranan babaların oğullarına şunu nasihat etmişti. Şikayet etmekten vazgeçmese de babasına karşı saygı gösterilerini iki misline çıkarmalıydı. Uzlaşma mümkün değilse oğul babanın itibarını sarsmamalı, herkesin ortasında onurunu kırmaktansa arkasını dönüp gitmeliydi. Böylece saygı veya sözde saygı bir tören haline getirildi. Bu nedenle yabancı bir gözlemci bir yandan anne babaya karşı çıkmanın Çin'de en büyük suç sayıldığı ve her türlü kusurun dönüp dolaşıp ana babaya hürmetsizliğe dayandırıldığı izlenimine kapıldılar. Ama aynı zamanda Çinli çocukların doğru dürüst terbiye almadığını, itaat nedir bilmediğini düşünebilirdi. Baba otoritesi her zaman şu ya da bu ölçüde tehlikeye düştüğünden babalar çocuklarını zapturapta almakta kullanacakları kozu korkudan minnete dönüştürmeyi denediler. Minnet duygusu ailelerin dağılıp gitmesini engellemekte uzun zaman kısmen etkili oldu. Her zaman tutmayan bir zamp gibi. Ne var ki Tanrı'nın bile minnet görmediği batıda babalar daha başarılı sonuçlar elde edemediler. Sinisizm, haset ve alaycılık minnetin çöküşünü hızlandırdı. Bazıları minnet duygusunun arkasında daha büyük menfaatlere dönük gizli ümitlerden başka bir şey olmadığını söyleyerek onu tukaka ettiler. Bazıları da onu insanların başkalarından aşağıda olmaktan duyduğu nefrete bağladı. O kadar büyüktü ki bu nefret, insanlar minneti bir intikam biçimi olarak kullanıyorlardı. Kendilerine yapılan iyiliklere keyiflerinden değil, altta kalmanın azabına katlanamadıkları için karşılık veriyorlardı. Bernard Shaw şöyle demişti. Size minnettar kalınması hoşunuza gider mi? Benim gitmez. Merhamet sevgiyle ilişkili ise minnet de işte o öbürüyle ilişkilidir. Hayatın birinci gerçeği itaatin asla güvenceye alınamamış ve insanların ne zaman minnet duyup ne zaman duymayacaklarını her zaman belirsiz kalmış olmasıdır. Babaların söz geçiremediği ailelerde yolunda gitmeyen hiçbir şey yoktur. Asıl tersi söz konusu olduğunda şaşırmak gerekir. İkincisi, anne babalarla çocuklarının arasına giren ve böylece ilişkilerine ek bir belirsizlik katan aile dışı kişiler her zaman olmuştur. Söz gelimi Hristiyanlık bir yandan çocuklara anne babalarının sözüne uymalarını öğütlerken bir yandan da Tanrı'ya babaları olarak ibadet etmelerini ve doğal babalarının oluşturduğu kötü örneğe sırt çevirmelerini buyuruyordu.